Ayrım 5. Bay Leonidas'ın Tuhaf Hikayesi. Tuncay Çevik. Sayfa 49. Kapı arkamızdan nazlı bir edayla kapandı. İçeri aydınlıktı. Sağında uzanan banka veznelerini anımsatan tezgaha yaklaştım. Tezgahın üzerine çekilen cam perdenin arkasında bir gölge belirdi. Ardından cam perdenin altına açılan fare deliği gibi bir boşluktan kılsız, beyaz, buruşuk bir el uzandı. ''Buyursunlar efendim.'' Rum aksanıyla konuşan kart bir sesti, yaşlı bir kadın olmalıydı. ''Bay Granis'i arıyoruz.'' dedim nazikçe. İzzet muzip bir tavırla ''Antikacıymış.'' dedi. İzzet'te insanı rahatsız etmeyen bir sempati mevcuttu. İşini ciddiyetle yapıyor olmasının yanında ölçülü imalarda bulunması beni neşelendiriyordu. Bu imalı sözleri anlamlandırmaya çalışan kadın cevap vermekte gecikince cam perdenin gerisine ikinci bir gölge peyda oldu. ''Tamam Katya, baylarla ben ilgilenirim.'' Kadının aksanına yakın bir hava içinde yaşlıca bir erkek sesiydi. Cam perdenin gerisinden gölge gibi uzayarak kendini gösterdi. Lakin biraz uzakta durdu. Uzun ve iri burnunun üzerine tüneyen tel gözlüklerinin üstünden elimizdeki cigaralara tiksinerek baktı. ''Daha fazla yaklaşmayayım.'' diyerek kısaca açıkladı. ''Astım hastasıyım da.'' Ağzımızdaki yana kaykılmış cigaraları dışarı fırlattık. Gözleri parıldadı yaşlı adamın. ''Anlayışınız için teşekkürler.'' dedi minnetkarlıkla. ''Neden sonra sizi dinliyorum Bay Granis'i ne maksatla arıyordunuz?'' diye sordu şüpheyle. ''Biz cinayet masası polisiyiz. Bu sabah kilisede zuhur eden vakayı tahkik ediyoruz. Bay Leonidas'ın başına gelenleri duymuşsunuzdur.'' dedim. Yaşlı adamın yüzü gerildi. ''Ah evet, Leonidas'ın öldürüldüğünü duyduk ve adeta yıkıldık. En çok da Bay Granis yıkıldı, harap bir vaziyette. Bayan Mari'nin yanına gitti.'' ''Bayan Mari kim?'' Yaşlı kadın cam perdenin arkasından lafa karıştı. ''Bay Leonidas'ın eşi.'' Yaşlı adam tezgahın gerisinden kadının yüzüne nefretle bakarak öfkesini saldı. Kadının mahrem bir konuyu ifşa ettiğine canı sıkılmıştı sanki. Tezgahın önündeki sandalyeye taşıdı yorgun bedenini. ''Bayan Mari'' dedi, ''Leonidas'ın minnet borçlu olduğu bir kadın sadece. Mübadele zamanı Leonidas'ın burada kalmasına yardımcı olmuştu. Bir dönem evli kaldılar, ayrıldılar sonra. Fakat ayrılsalar da beraber yaşıyorlardı. Uzun bir hikaye. Teferruatına biz malik değiliz. Öğrenmek istediğiniz hususları Bay Granis'e sormalısınız. Şimdi Mısır apartmanındadırlar. 4. katta oturuyor Bayan Mari. Kapı numarasını anımsamıyorum.'' Bu evlilik mevzuu ilgimi çekmişti. Yaşlı adama teşekkür ederek hızlıca dışarı çıktım. İzzet sol gözünü hafifçe kısarak düşünceli bir ifadeyle ''Mısır apartmanı kilisenin yanındaki apartman değil mi?'' diye sordu. Bizim meslekte katilin peşinde koşmak yetmezdi. Tahkikat boyunca dikkati diri tutmak icap ederdi. İzzet'te bu vasıf ziyadesiyle mevcuttu. ''Evet.'' diyerek İzzet'i doğruladım. İzzet zihnini bulandıran mülazaları serbest bıraktı. ''Öyleyse durum çok fena. Bay Leonidas'ı evinin dibinde öldürecek kadar aptal biri olmamalı katil. Üstelik ardında kocaman bir muamma bırakmışken. Sizin varsayımlarınız böylece hakikat kisvesine bürünmüş oluyor. Bay Leonidas katiline mukavemet göstermediğine göre ona bu kötülüğü yapan yakınında biri ya da birileri olmalı.'' Akla yakın mülahazalara dört elle sarılmaya başlamıştık artık. ''Acele ederim, şu Bay Granis'i bulup konuşalım.'' diyerek siyah incime atladım. Geldiğimiz yolu geri dönüyorduk şimdi. Caddenin sabahki sessizliği ve sakinliği silinmişti. Caddenin müdavimleri kaldırımlara akın etmişti. Şapkalarıyla uyumlu takım elbise giyinmiş beyefendiler, şık ve narin hanımefendiler, okuldan kaytaran talebeler, mesaiyi kaçırmış memurlar, köşe başlarını tutmuş seyyarlar, gecenin mahmurluğunu düşük omuzlarında taşıyan zararsız sarhoşlar caddenin iki yakasını doldurmuştu. Sabah rast geldiğim açık tenli meslektaşım yine aynı kaidenin üzerindeki korunağın içinde bitkin bir haldeydi. Siyah incimi görünce hemen tanımıştı. Yorgun bir gülümseyiş yayıldı geniş yüzüne, geçişler halen kapalıydı. Kibarca geri dönmemi işaret etti. Tekrar soluğu sahaf dükkanının önünde aldık. Aşağı inip yürümeye başladık hızlı adımlarla. İzzet zihnini bulandıran sorulara cevap arıyor, düşünceli bir halde fısıldıyordu kendine. İzzet'in telaşlı merakı bana sirayet etmişti sanki. Merakımı kovalayan bir hevesle kıpırdattın dudaklarımı. ''Kendi kendine konuşmak adetin mi?'' diye sordum hafif bir tebessümle. ''Hayır patron, şu Mısır apartmanını düşünüyorum.'' ''Nesini düşünüyorsun?'' İstiklal Caddesi'ne zarafetle inşa edilmiş harikulade binalardan herhangi biri. İsmiyle cismi birbirine tezat ama adını şarktan görüntüsünü garptan almış. Mısır'la Abbas Halim Paşa'yı duydun mu? Gözlerini açarak hayır duymadım dedi merakla. İzzet'in beni ilgiyle dinleyeceğine inandığımdan bir öğretmenin talebesine duyduğu saygıyla başladım sözlerime. Mısır apartmanını Mısırlı Abbas Halim Paşa kendisi ve ailesi için bir konak olarak inşa ettirmiş. Taş duvarları, dış cephe heykelleri, geniş pencereleri, dar balkonlarıyla sadeliğin bahşettiği muhteşem bir güzelliğe sahip. Bu ihtişamını devrin Art Nouveau sanat anlayışına borçlu. Tezat gibi görünse de kendi içinde bir bütünlük arz ediyor ama adını sahibinden, görüntüsünü devrin sanat anlayışından aldığı için. Üstelik bu apartmanda birçok şair ve yazar yaşamış. İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy son nefesini bu apartmandaki mütevazı dairesinde vermiş. Sürgün yıllarından sonra İstanbul'a döndüğünde bu apartmanda kalmış olması da manidar. Abbas Halim Paşa ile aralarında sıcak bir dostluk mevcutmuş çünkü. Bu derin maziye girersek akşama ederiz artık. Sahiden Mehmet Akif Ersoy bu apartmanda mı yaşamış dedi şaşkınlıkla İzzet. Sadece Mehmet Akif Ersoy değil diyerek ekledim. Mithat Cemal Kuntay da bu güzel apartmanda yaşamış. Hatta Sami Günzberk'in diş muayenehanesi de bu güzel apartmanda. İzzet'in şaşkın gözlerine iki çengel takılmıştı sanki. Alnını kırıştırarak sordu. Sami Günzberk kim? Meşhur dişçibaşı, Abdülhamid'in, Vahidettin'in, Atatürk'ün, Celal Bayar'ın ve daha birçok tanınmış ismin diş tabibi. Desene patron, Mısır apartmanı film artistlerinden, ses sanatçılarından daha şöhretli. Gamzelerimi saygıyla çıkartarak gülümsedim. Her asır kendinden söz ettirecek büyüklükte demek daha doğru olur. Neyse vakayı düşünelim. Bu tahkikat nihayete ersin İstanbul'u gezeriz. Bu şehirde bastığın toprak, elini değdiğin taş tarihtir. Soluğunda asırlık bir nem duyarsın bu şehrin havasını içine çektiğinde. Aklını şimdilik bunlarla meşgul etme. Bu kısa hasbihalin ardından nihayet Mısır apartmanına varmıştık. Girişteki kapının kanatları ardına kadar açıktı. Kapının girişini kapatan insanlar hüzünlüydü. Gözleri kaybettikleri bir eşyayı arıyormuş gibi kederle yerde dolanıyordu. Kahırlarını dağıtacak, kederle tutuşan ruhlarını söndürecek, huzur bahşeden bir tecelliyi bekliyor gibi sabırlıydılar da. Kapının önünü kuşatan matemli insanların arasından süzülerek apartmanı aydınlatan solgun ışıkla birlikte basamakları tırmanmaya başladık. Mahzun gözleri ardımızda bırakmış dördüncü kata varmıştık. Biraz soluklandıktan sonra kapısı açık olan daireye yöneldik. Kapının önünde yaşlı, kısa boylu, tıknaz bir adam duruyordu. İçeriye girenleri de içeriden çıkanları da hüzünlü bir yüzle selamlıyordu. İçeriye girenlerin ve içeriden çıkanların yüzüne yapışan kedere bakılacak olursa doğru yerdeydik. Kendimizi takdim ederek adama selam verdim. Dostane bir hava içinde karşıladı bizi. ''Buyurun, ben Granis'' dedi yaşlı adam. ''Bay Granis'i zahmetsizce bulmamız büyük talihti. Lafı eveleyip gevelemedim hiç. Size birkaç sorumuz olacak Bay Granis. Bayan Marie'de daha rahat konuşabileceğimiz bir yere geçelim mümkünse.'' Bay Granis haleti ruhiyesine muvafık bir teslimiyetle başını öne eğdi. İçeri buyur ederek önümüze düştü. Şık, kübik mobilyalarla döşenmiş büyük bir odaya girdik. Odadaki herkesin başı önüne düşmüştü. Herkes susarak acısını damıtıyordu kalbine ve herkesin göğsüne takılı duran matem tülü ıslanıyordu sessiz sessiz. Çocukların tiz cıvıltıları bile odanın içinde esen matemli havaya karışarak kayboluyordu. Bay Granis alçak ve geniş koltukta oturan üç kadından ortadakine, ayaklarına kadar kapalı siyah elbise giyinmiş kumral kadına bir şeyler fısıldadı. Kadının kederi ruhuna o kadar ağır gelmişti ki devrilecek gibi doğruldu. Bay Granis'in koluna girerek yanımıza kadar geldi. Hep birlikte muayyede salonunu andıran ferah bir odaya geçtik. Odanın içi antika eşyalarla doluydu. Köşelere yerleştirilmiş uzun ayaklı sehpalar, sehpaların üzerindeki vazolar, ortadaki yemek masası, zemini kaplayan halı, duvarda asılı duran tablolar ve nişe benzer açılan biçimsiz oyukların içinde parıldayan gümüş şamdanlar, duvara yaslanmış ayaklı saat pek kıymetli göründü gözüme. İzzet'in kulağına dudağımı yapıştırarak gizli bir gülümseyişle ''Burası bir antika dükkanı olabilir'' dedim. İzzet dudaklarının kenarına sakladığı gülücükleri sessizliğiyle dillendirdi o an. Ne demeye çalıştığımı idrak etmişti hemencecik. Ortadaki geniş örtüsüz masanın çevresini kuşatan sandalyeleri işaret ederek ''Lütfen buyurun'' dedim bayan Mary olduğunu düşündüğüm kadına. Avuç içinde sımsıkı tuttuğu mendille nemlenen gözlerini sildi ve kendine yakın olan sandalyeyi geri çekerek oturdu. Bay Granis ise yumuk elleriyle kadının omuzlarını kavradı. Şefkatli bir babanın sonsuz sevgisini bahşeden tatlı bir dille kadını teselliye çalıştı. ''Metanetli ol kızım, bütün bu yaşananlar bir kabus, çok kötü bir kabus.'' İnsanoğlu başına gelen kötü hadiselerde iç dünyasını rahatlatmak adına gerçeği hep böyle yatsırdı. İnanmak istediği şeye inanınca insan gerçek buz gibi erir miydi? Ölüm gibi ürkütücü bir mefhuma karşı direnerek söylenmiş her söz lafı güzaftı benim nazarımda. Zati aksi bir durum olsaydı Bay Granis'in sözleri kadına tesir ederdi. Kadıncağız gözlerinde yaş bulutları birikmiş gibi yüzünü yere indirerek ağlıyordu sessizce. Bay Granis gözü yaşlı kadının omuzlarını daha sıkı kavrayarak cesaret verici sözlerine devam etti. ''Lütfen Mary, sen güçlü bir kadınsın. Bunun da üstesinden gelirsin.'' ''İçim acıyor'' dedi titrek bir sesle bayan Mary. İzzet dudaklarını kulağıma yapıştırarak kadıncağız bitap düşmüş patron dedi. ''Yıkıldı yıkılacak. Daha bekleyecek miyiz?'' Bayan Mary'nin güneşsiz kalmış yüzü sahiden acıya sürgündü. Bay Leonidas'ın geride bıraktığı çığlığı derinlerinde duyuyor, Bay Leonidas'ı konuşacak takatte görünmüyordu. Yine de bedbin bir düşünceye kapılmadım. Başımı umutla hafif çevirip sabırlı ol dedim İzzet'e, birazdan kendini toparlayacaktır. Çok geçmedi gözyaşlarını kalbine akıtarak başını kaldırdı bayan Mary. Yemyeşil gözlerinin gerisine gömdüğü kederi görebiliyordum. Buruk bir hava içinde başladım sözlerime. ''Acınızı derinlerimde duyuyorum bayan Mary. Böylesi bir günde sizi rahatsız ettiğimiz için müteessiriz. Bizi affedin lakin konuşmaya mecburuz.'' Sabırla dinlemişti bayan Mary. Bitap bir halde başını yere düşürdü tekrar. ''Sizi anlayabiliyorum.'' dedi başını kaldırmadan. ''Bay Granis'e döndüm. Rica etsem bize birkaç dakika izin verebilir misiniz?'' Bay Granis ile konuşmak için gelmiştim. Lakin kadının perişan hali fikrimi değiştirmeme sebep olmuştu. Bay Granis hiçbir alınganlık göstermeden dışarı çıkıyordu ki bayan Mary engel oldu. ''Lütfen Bay Granis, çıkmayın.'' Yüzüme kederli bir ifadeyle baktı bayan Mary. ''Babam sayılır.'' dedi. ''Ondan gizlim saklım olmaz.'' Bana hava hoştu bayan Mary'ye ufak bir adım attım. ''Bay Leonidas neyiniz oluyor?'' diye sordum. ''Arkadaşım, dostum, eşim, her şeyim'' dedi aşık bir kadının naif hisleriyle. Neden sonra gözyaşlarına hakim olamadı. Bay Granis şefkatli baba tutumunu sürdürerek ''Bırakma kendini'' dedi. ''Baylar bize yardımcı olmak için burada, onların işini zorlaştırmayalım.'' Bayan Mary gözyaşlarını elindeki mendille topladı lakin yine de titreyen dudaklarından tek sözcük çıkmadı. Bay Granis söz istedi. ''Müsaade buyurursanız suulinizi ben yanıtlayayım.'' ''Buyurun sizi dinliyorum.'' dedim. ''Leonidas'ı tanıdığımızda o henüz 20'lerindeydi. İstanbul'a nasıl ve nereden geldiğini hiç anlatmadı bize. Zaten çok ketumdu. İstanbul'a geldiklerinde onlara mübadil diyorlardı. Leonidas babası ve veremli kardeşiyle metruk binalarda yaşıyor, kendilerini götürecek meçhul gemiyi bekliyordu. Bu süre zarfında karşısına Mari'nin merhametli babası çıktı. Bay Fedor Leonidas'a iş verdi, aş verdi. Doğrusu Leonidas bu fırsatı iyi değerlendirdi. Azmi ve dürüstlüğüyle tüm eşrafın beğenisini kazandı. Sonra tuhaf bir biçimde kaçak hayatı yaşamaya başladı. Tek gayesi verimli kardeşini tedavi ettirmekti fakat başaramadı. Bir grup polis mübadilleri ininden çıkarıp topladı. O günden sonra uzun bir müddet Leonidas'ına haber alamadık. Bay Fedor onu tekrar İstanbul'a getirmek için türlü yollara başvurdu. Nihayet izine Girit'te rastladı. Mübadele tarihinden evvel düzmece bir evlilik kağıdı hazırlattı. Yo yo öyle bakmayın. Bay Fedor'un başka çaresi kalmamıştı. Mary ile Leonidas'ı kağıt üzerinde evlendirdi. Kağıt üzerinde birbirine bağlandılar. Lakin bu saygın birliktelik kağıt üzerinde kalmadı. Yıllarca huzur içinde birlikte yaşadılar. Ta ki bu meşhum güne dek. Bay Leonidas bayan Mary'e minnet borçluydu anladığım kadarıyla. Bu yüzden onu asla bırakmamıştı. Belki de gerçekten sevmişlerdi birbirlerini. Bu mevzuyu deşmedim. İçimi kemiren bir merakla başka bir sual yönelttim. Peki Bay Leonidas'ın kardeşine ve babasına ne oldu? Derin bir iç çekti Bay Granis. Babası öldü lakin kardeşine ne olduğunu hiçbir zaman anlatmadı. Biz de üstelemedik. Dedim ya Leonidas çok ketumdu. Kendisiyle alakalı konuşmayı pek sevmezdi. Bir sandalye çekip Bayan Mary'nin karşısına oturdum. Bu sabah Bay Leonidas'la bir gariplik hissettiniz mi? Yahut son zamanlarda? Hayır dedi üzgün bir sesle. Her zaman erken uyanır, saat 7 gibi temizlenir, elbiselerini özenle giyinir. Çiçek pasajında degüstasyona uğrar kahvesini içer, doğruca iş yerine giderdi. Evden yine çok erken saatlerde çıktı, sonrası... Bayan Mary sözlerine devam edecek takati bulamadı, başını öne eğip sustu. Bu sabah kiliseye gideceğinden haberdar değildiniz yani dediğimde başını hafif kaldırdı. Hayır dedi kati bir ifadeyle, kiliseye gideceğini bilmiyordum, son zamanlarda kiliseye uğramaz olmuştu. Tuhaf şey doğrusu, insan birlikte yaşadığı kişinin programını bilmez mi? Oysa Bay Granis biliyormuş, size bundan hiç bahsetmedi mi? İster istemez sitemkar çıkmıştı sesim. Bayan Mary, Bay Granis'ten izahat beklercesine ona baktı. Fakat suçlayıcı değildi bakışları, gayet makul ve ölçülüydü. Bay Granis mahcup bakışlarını Bayan Mary'nin üzerine saldı, sızlanan bir edayla savunmaya geçti. Leonidas söylememi istemedi kızım, üzgünüm, çok üzgünüm. Bay Granis'e şüpheci bir sesle mukabele ettim. Niçin? Bayan Mary'nin bunu bilmesinde ne mahsur var? Bay Granis kuruyan dudaklarını ısladı. Leonidas'ın son zamanlarda kiliseye olan bağı zayıflamıştı. Pazar günleri bile kiliseye uğramaz olmuştu. İşlerin yoğunluğunu bahane ediyordu fakat başka bir hal vardı üzerinde. Mütevelli heyetinde istifa edince kiliseyle bir görüşme ayarladım o kadar. Bir an düşünerek ilave etti. Bir de kiliseden aforoz edilme meselesi ortaya çıkmıştı. Sebebini bilemiyorum ama Leonidas kiliseyle alakasını kesmek istemişti. Mary'nin bunu duyup üzülmesini istemiyordu. Leonidas'ın sebebini kestiremediğimiz birçok davranışı mevcuttu. Buna da bir mana veremiyordum. Bu yüzden Mary'den gizledim. Bayan Mary işittiklerine inanamamış bir tavırla hayretler içinde dona kaldı. Peki Bay Granis, Bay Leonidas'ın kilisede olacağını sizden başka bilen biri yahut birileri var mıydı? Kendinden emin bir tavırla yanıtladı. Hayır, benden başka kimse bilmiyordu. Belki de yanılıyorsunuz, hafızanızı yoklayın. Bay Leonidas kiliseye girdiğinde kapıyı açan gence Bay Hük geldi mi diye sormuş. Bayan Mary şaşaladı. Hük mü? Hük öleli yıllar oldu. Leonidas'ın bir arkadaşıydı. Bana ondan çok nadir bahsederdi Leonidas. Öldüğünü söylemişti. Bay Granis'in fersiz gözlerinde de şaşkın gölgeler dolanıyordu. Ama çukurlaşmış gözlerinden fırlayacakmış gibi büyüyen gözlerini dizginleyerek geri durdu. Hük ölmüş demek dedim içimden, muamma bulutlarıyla çepeçevre sarıldığım o an. Ama bu nasıl olurdu? Aklım almıyordu. Ölmüş bir adamın için sual etmişti Bay Leonidas. İzzet umutsuz bir ifadeyle yüzüme baktı. İçine girdiği kafeste çaresizce çırpınan zavallı bir kuş gibiydi. 5. ayrımın sonu. Sayfa 59.